baştan başlayabiliriz zaten çok da sayımız yok ama önemli bir mesele. Gerçekten ben hani ben de çok belli dönemlerde okuduğum, tartıştığım bir meseleydi bu komünitarizm. Bu dönem belki aynı kaynaktan Ahmet Okumuş'tan duyduğum, ettiğim 2011'lerde filan bilim sanatta onun dersleri var, onları dinlediğimi bir haftada anlatıyordu. Çok ilgilendiğim bir şeydi, yani bu antiliberal ekoller, sen tezinde başka bir şey de söylüyorsun. Antiliberal ekollere bir merakım olmuş, yani sol, vaktinde sola temas kuran kişiler muhafazakarlaştığı dönemlerde bile yine o antiliberal damarları kovalamak istiyor bir açıdan, İsmet Özel'de olduğu gibi filan. Dolayısıyla çok önemli bir konu, çok güzel de bir konu. Türkiye'de senin de bahsettiğin gibi çok da karşılığı yok ama olabilecek de bir mesele. Bugün seninle işte İstanbul Üniversitesi'nde yaptığın doktora tezini konuşacağız. Muhammed Ağacan Hoca ile yapmış olduğum bir tez. Komünitarizmin politik ontolojisi. İyi bir çalışma, yani iddiası olan bir çalışma. Politik felsefe, politik düşünce bağlamında bir tez. Bugün hani senden onu dinleyelim. Temel tezin, teze maceran, temel tezlerin neler? Ve bugün bu komünitarizme ilişkin eleştirilerin, yani bugünkü pozisyonun, onu senden dinleyelim. Buyur istersen yavaştan.
Öncelikle teşekkür ediyorum bu da sunma imkanı sağladığınız için. Takdim ederken hani farklı bir yerden bakıyorsun dedim. Aslında şöyle, ben komünitarizmin yalnızca bir liberalizm eleştirisi olmadığını söylüyorum. Liberalizm eleştirisi kısmı baki. Ama literatürde böyle ele alınarak ikincileştirildiğini ve ne diyelim, devalüe edildiği, değersizleştirildiği bir durum var. Ben komünitarizmin potansiyelinin daha yüksek olduğunu, sadece bir liberalizme içeriden yapılan bir eleştiri değil, ona alternatif teşkil edebilecek, müstakil bir siyaset felsefesi olarak incelebileceğini iddia ediyordum. Tezimde de bu iddia üzerine kurdum. Tezin başlığı komünitarizmin siyasal ontolojisi. Burada yapmaya çalıştığım şey en temelde komünitaryen düşünceyi, komünitaryen siyaset felsefesini düşünce dünyamızda yeniden konumlandırmaktı. Yani araştırma sorumda komünitaryenizmi yalnızca bir liberalizm eleştirisi olarak değildi, ona alternatif teşkil eden müstakil bir siyaset felsefesi olarak kurgulayamaz mıyız sorusuydu. Komünitaryenizm malumunuz John Rawls'un 1971'de A Theory of Justice'i yayınlamasının ardından belirginleşmeye başlayan bir düşünce çizgisi. Fakat ilk andan itibaren, yani ortaya çıktığı andan itibaren liberalizme yönelik eleştirileriyle anılıyor ve bunlarla özdeşleştiriliyor. Ve salt entelektüel, eleştirel entelektüel bir tavır olarak karşılık buluyor. Komünitaryenler hakkındaki en bilindik çalışmalar bile, yani bunlar bile komünitaryenizmden değil de liberalizmin komünitaryen eleştirisinden bahsediyorlar. Bu çalışmalar ve bunları takip eden çalışmalar genel olarak komünitaryenlerin liberallere yönelttiği eleştirileri tasnif etmekle meşgul oldular. Yani oturup komünitaryenizm nedir sorusuna cevap vermek yerine bir liberalizm eleştirisidir ve şu eleştirileri yapmışlardır dediler. Tabii şu an eskisi kadar yoğun değil ama bugün üretilen metinlerde de aynı eğilimi görüyoruz. Yani komünitaryenizmi müstakil bir felsefe olarak değil de bir liberalizm eleştirisi olarak inceliyorlar. Yani ben şöyle diyebileceğimizi düşünüyorum, yani komünitarizm, liberalizme yönelik spesifik bir eleştiriler kümesi olarak incelenmesi kronikleşmiş bir yaklaşım oldu literatürde. Artık bu ön kabulle işe girmek durumundasınız. Hatta komünitarizmin pozitif bir toplum ve siyaset felsefesi olarak değil de liberalizm yönetmiş olduğu kuvvetli eleştirilerin ışığında via negativa bir düşünce akımı olarak değerlendirilmesi gerektiği savunuluyor. En çok alıntılanan komünitarizm hakkındaki ifadelerden biri bu. Via negativa bir düşünce akımıdır diyorlar, pozitif bir yanı yoktur diyorlar. Ben tezimde pozitif bir öğreti olarak komünitaryenizmi sunma iddiasındaydım. Tezimde komünitaryenizmin yalnızca liberalizme yönelik değilleyici, işte eleştirel, negatif bir düşünce hattı olmadığını, kendi varlık, bilgi ve değer anlayışına yaslanan alternatif bir düşünce sistemi olarak okunabileceğini iddia ediyorum. Yani komünitaryenizmi, liberalizmi olumsuzlamakla yetinen ve bu anlamda onun karşısında ikincileşmiş bir entelektüel tavır yerine, liberal düşüncenin en temel kabullerini kendisininkilerle ikame edebilecek birincil konumdaki bir rakibi olarak yeniden yorumlamaya çalışıyorum. Bu bakımdan yapmaya çalıştığım şey, dediğim gibi, komünitaryenizmi düşünce dünyamızda yeniden konumlandırmak. Bunu komünitaryenlerin liberalizme yönelik eleştirilerini de doğru besleyen özgün bir felsefi temelin, bir zeminin, bir diğer ifadeyle komünitaryen eleştiriyi komünitaryen kılan bir takım temel kabul ve varsayımların mevcudiyetiyle temellendirmeyi denedim. Bu bağlamda komünitaryen düşüncenin ontolojik, epistemolojik ve aksiyolojik temellerini çıkarıp belirginleştirdim. Dolayısıyla komünitaryen bir siyasetten ziyade komünitaryen siyaset felsefesi. Yani siyasal ontoloji derken aslında biraz oraya girmiştik.
Felsefeyi
kastettik. Yine dolayısıyla sunumumu da bu komünitaryen siyaset felsefesiyle sınırlıyorum. Sunumun sonunda bunu neden yaptığımı başka bir şekilde de gerekçelendireceğim. Aslında bu komünitaryenizm okumasının da bir takım ciddi zorlukları var. Zikredilmesi gereken ilk zorluk, komünitaryenler olarak bildiğimiz düşünürlerin kendilerinin bu etiketi kabul etmemeleri. Yani komünitaryenler olarak andığımız düşünürler bu etikete mesafe koyuyorlar ve komünitaryen yaftasını tırnak içinde kabul etmiyorlar. Onlar komünitaryen etiketiyle kendi aralarına mesafe koymaya çalışırken diğer başkaları bunu sahipleniyorlar ve hayata geçirdikleri kurumlara, dergilere vesaire komünitaryen adını veriyorlar. Yine de literatürde komünitaryenizm deyince dört düşünür ismi öne çıkıyor. Alistair MacIntyre, Charles Taylor, Michael Walzer ve Michael Sandel. Bunların ikisi Hüseyin Hocam'ın dediği gibi Yahudi kökenli, ikisi Katolik. Fakat bu noktada ikinci bir zorluk çıkıyor karşımıza. Bu bahsedilen düşünürler çok farklı geleneklerden geliyorlar. Yani hem teolojik olarak farklı temellere yaslanıyorlar, hem de düşünce geleneği olarak farklı geleneklerden, ekollerden besleniyorlar ve uzlaştıkları kadar ayrıştıkları noktalar da var. Yani günün sonunda komünitaryenizmin siyasal ontolojisi, politik ontolojisi derken komünitaryen etiketini kabul etmeyen ve çok farklı geleneklerden gelen bir grup düşünürden yola çıkarak incelemeye çalışıyorum komünitaryenizmi. Dolayısıyla buradaki komünitaryenizmin bir ideal tip, Weber'ci anlamıyla bir ideal tip olduğunu belirtmek isterim. Ama bu haliyle bile bence son derece önemli. Nitekim komünitaryen siyaset felsefesi artık bugün etkisini hissedilir derecede arttıran yabancılaşma, anomi, ahlaki siyasal çözülme gibi sorunlara çözüm olabilecek düşünsel zemini tesis ediyor. Ayrıca bunu yaptığımız zaman komünitaryenizmi belirgin bir siyaset felsefesi olarak ortaya koyduğumuz zaman ileride komünitaryen siyasete yoğunlaşacak çalışmalar için de iyi bir başlangıç noktası olabileceğini düşünüyorum. Yani çerçeve genel hatlarıyla böyle. Şimdi önce komünitaryen siyaset felsefesinin temel kabullerinden, daha sonra da bu kabullerin doğurmuş olduğu gerilim alanlarından ve imkanlardan bahsetmek istiyorum. Komünitaryenlerin tümünde görülen ilk ve en temel kabul, toplumun birey karşısındaki varoluşsal önceliği. Yani ben bu şekilde ifade edip inceledim. Komünitaryen siyaset felsefesinin ontolojik çekirdeği bu. Komünitaryenler bunu yüklü, yüklenmiş benlik, gayri iradi birliktelikler, öyküsel tarih, topluma gömülülük ve insan yaşamının diyalojik karakteri gibi kavram ve düşünceler etrafında tartışmışlar. Tümünün detaylarına bu sunumda girmem elbette mümkün değil. Ama iddia nedir, tartışma nedir? Şöyle bir değinmek gerekirse, komünitaryenlerin varlık anlayışında tümüyle toplumdan yalıtılmış, otonom, özerk bir fail anlayışının olmadığını söyleyebiliriz. Onlar ahlaki ve hatta dilerseniz siyasal diyelim, benliğimizin inşasında mensubiyetlerimizin önemli olduğunu söylüyorlar. Mesela MacIntyre, heroik toplumlardan bugüne kadar uzanan çalışmalarında daima devam etmekte olan bir hikayeye dahil olduğumuzun altını çiziyor. Daha da önemlisi eski insanların, o dönemde yaşayan insanların bu durumu kanıksadığını iddia ediyor. Buna klasik insan anlayışı adını veriyor MacIntyre. İşte birinin, o meşhur alıntılanan pasajda da vardır, birinin oğlu, kızı, kardeşi olmak ya da bir topluluğa mensup olmak benliğimizin ayrılmaz bir parçası. Asli bir unsuru kabul ediliyor burada. Taylor, paralel bir yorumla modernite öncesi toplumlarda insanların kendilerini mensup oldukları toplumsal matrisin dışında tahayyül dahi edemediklerini söylüyor. Yani insanlar her zaman ait oldukları toplumsal matrisler içerisinde anlamlı varlıklarıdır. Ona göre bu toplumlarda bir topluma mensubiyet fikrinin sorgulanması düşünülebilir bir şey bile değil. Yani bir mensup, bugün bunu çok rahatlıkla yapabiliyoruz ama o gün bu düşünülebilir bir şey değil, diyor Taylor. Taylor bunu topluma gömülü benlik kavramı çerçevesinde tartışıyor ve topluma gömülmüşlük halinde bir kimlik meselesi olarak öne sürüyor. Sandel ve Walzer'da da toplum basit bir işlevsel birliktelikten ziyade benliğimizin inşasında hayati role sahip kurucu bir unsur olarak değerlendiriliyor. Her ikisinin de liberalizmde öne çıkan bireysel tercih vurgusuna karşı toplumsallığımızın verimliliğini tartışmış olduklarını görüyoruz. Walzer günümüzde hakim olan liberal nötr birey mitine rağmen hala belirli kimliklerle dünyaya geldiğimizi hatırlatıyor. Keza Sandel de bu kimliklerin aidiyet bağlarının tesadüfen sahip olduğumuz vasıflar olmadığını ve keyfi olarak onları terk edemeyeceğimizi savunuyor. Bir bakıma bizi biz kılan şeyler bunlar, bu kimliklerdir. Bugünkü liberal anlatının tersine bunların kurucu olduğunu ve bunlardan vazgeçemeyeceğimizi söylüyorlar. Dünyaya geldiğimizde onları delil olarak buluyoruz. Bu bağlamda komünitaryenler kültürel, dini, milli yahut dilsel topluluklar içerisinde doğduğumuzu ya da daha doğrusu kendimizi bunlar içerisinde bulduğumuzu ifade ediyorlar. Onlara göre bunlar yalnızca kimliğimizi değil, şahsiyetimizi ve kendilerine sormaksızın çocuklarımıza da aktardığımız değerlerimizi de besleyen kaynaklar, topluluklar. Yani günün sonunda şunu demiş oluyorlar. Mensup olduğum toplum benim seçimim değildir. Bilakis aidiyetlerim beni olduğum ben kılar. Beni kuran, şahsiyetimi besleyen, kendimi bulduğum şey toplumdur, topluluktur, aidiyetlerimdir diyorlar. Hem Walzer'ın hem de Taylor'ın liberal otonom birey fikrinin kendisinin bile aslında bir toplumsal bağlamın eseri olduğunu tartıştığı çok derin tartışmalar var. Yani bu liberal birey fikri bile bir tarihsel aktarım sonucu, bir toplumsal bağlam sonucu ortaya çıkmış bir şeydir diye. Bunu çok incelikli şekilde tartışıyorlar. Bu konunun doğrudan burası bizim gündemimiz olmadığı için girmeyeceğim ama liberal birey fikri bile bir bağlamdan çıkıyor. Ve o bağlamın içerisinde anlamlı oluyor. O yüzden başka toplumlarda bu kan uyuşmazlığı doğuruyor. Bunu tartışmaları oldukça derin bir şekilde tartışıyorlar. Buradan hareketle işte en liberal toplumlarda bile toplumun birey karşısındaki ontolojik önceliğini göstermiş oluyorlar. Bu görüşe çok Ahmet Hoca da katılmıyor aslında. Yani ben komünitaryenlerin ontolojik olarak toplumun bireyden öncelikli ele aldıklarını düşünüyorum. Fakat ana akım görüşe göre komünitaryenler bireyin benliğinin inşasında işte toplumun yerini vurgulamakla iktifa ediyorlar. Bir öncelik sonralık ilişkisi kurmuyorlar ama ben hani gerek tezimde gerek daha sonraki makalelerimdeki şeylerle, delillendirmelerle toplumun ontolojik önceliğini çok belirgin bir şekilde görebildiğimizi, kanıtladığımı düşünüyorum. Bunun daha fazla üstünde durmayacağım. Fakat bu bahis önemli çünkü komünitaryenlerin diğer varsayımları tam da topluma verilen bu varoluşsal öncelikten çıkıyor. Yani otonom birey değil de aslında o bireyi de inşa eden toplumu ontolojik olarak öncelikli kabul etmenin bir sonucu. Belki bu yaptığımız tartışma ilk bakışta malumun ilamı gibi görünebilir. Ama çok önemli çıktıları var. Çoğu zaman farkına varmasak da varlık anlayışımız, bilgi ve değer anlayışlarımızı doğrudan belirliyor. Şimdi öncelikle epistemolojik çıktılarına değinmek istiyorum bunu. Komünitaryenlerin bilgiye ilişkin en temel kabulünü tezimde kavrayışın bağlamsallığı, contextuality of understanding diye toparladım. Böyle tartıştım. Ve komünitaryenlerin dile getirdikleri öyküsel bütünlük, radikal verilirlik, bağlam bağımlılığı, sosyal matris ve toplumsal tahayyül gibi kavram ve düşünceleri bu çerçevede anlamaya çalıştım. Bu noktada komünitaryenlerin en temelde dil felsefesindeki tartışmalardan da istifade ederek dünyayı anlama ve yorumlama sürecinde mensup olduğumuz toplumdan miras aldığımız kavram setleriyle donatılmış olduğumuzu vurguladıklarını söyleyebilirim. Şeylere anlamlı ya da anlamsız olma vasfını taklide dayalı bir öğrenme sürecini sonunda veriyoruz. Yani dil sahibi varlıklarız, konuştuğumuz dil anlam ufkumuzu belirliyor. Taylor bir dilin hiçbir zaman yalnızca benim dilim olamayacağını söylüyor. Her zaman bizim dilimiz. Bu dili konuşan başkalarının da var olması gerektiğini söylüyor. Ki bir dilden bahsedebilirim. Aksi halde bu anlamsız bir şey olacaktır. Yani bir dil yalnızca benim olamaz. Yani düşüncelerini ifade ettiğim dil bile benim dilim olamıyor. Daima bizim dilimiz oluyor. Bu anlamda dilin kendisi bir bağlam. Belki de en temel bağlam. Taylor Nietzsche gibi bir zekanın bile bu bağlamdan kaçamadığını gösteriyor bize. Bu çerçevede şöyle bir cümle yazmış. İnsan durumuyla ilgili, Nietzsche'den bahsederken, insan durumuyla ilgili başka hiç kimsenin görmemiş olduğu bir hakikati elde ettiğime inandığım noktada bile bu hakikat yine benim başkalarına ait düşünceler ve dilleri yorumladığım bir temel üzerine konumlandırılmak zorundadır. Yani burada Nietzsche'nin o bütün öğretisinin aslında gelen birikimdeki kavram setleri kullanılarak yine başkalarının birikimini, mirasının üzerine inşa edildiğini söylüyor. McIntyre benzer bir akıl yürütmeyi Descartes üzerinden yapıyor. Descartes'in radikal şüpheciliğinde şüphe etme faaliyetinin kendisinin bir bağlamı gerektirdiği. Çünkü o şüphecilik bütün bagajlardan arınıp bir hedefe ulaşmak düşünürken bu bütün bagajlardan arınma fikrinin kendisinin bile bir yük olarak orada kalmaya devam ettiğini tartışıyor McIntyre. Yani hiçbir zaman bağlamdan tümüyle yalıtılmış bir hal mümkün değil. Yani şeyleri kavrayışımız öyle olduğunu sandığımız zaman bile bir bağlama tabi. Komünitaryenler bu meseleyi dil ve toplumsal hayattaki pratiklerimizin iç içe geçmişliğine işaret ederek daha geniş bir zeminde tartışıyorlar ve bağlamın anlamında böyle dil felsefesi üzerindeki tartışmalardan daha öteye taşıyıp genişletiyorlar. Bazı pratiklerde zımni olarak bulunan anlamlar bireylerin zihninde müstakil olarak bulunmaz diyor komünitaryenler. Bunların anlamlı olmalarının sebebi zaten özneler arasılık ve sosyal matris fikirleri. Bu anlamlı pratiklerin uyumlu bir bütün oluşturacağı şekilde bir araya gelmesiyle de toplumsal tahayyül oluşuyor diyorlar. Yani bizim gündelik hayatta yapıp etmelerimiz biz farkında varmasak bile zımni bir bağlama tabi. ve bu toplumsal tahayyül olarak adlandırılıyor. Taylor toplumsal tahayyülün imgeler, hikayeler, efsanelerle nesilden nesile aktarıldığını söylüyor. McIntyre'ın da hikaye ve masallara benzer bir işlev yüklediğini görüyoruz. Hatta ona göre aslında bütün epistemik tecrübelerimiz bu mitlerle başlıyor. Bize öğretilen mitlerle başlıyor. Buradaki süreç şöyle işliyor. Yani dünyaya belirli bir topluma mensup olarak geliyoruz. Yani gerçekliğe belirli bir toplumsallık içerisinde açılıyoruz. Haliyle toplumsal yaşam içerisinde karşılaştığımız diğer insanlarla kuracağımız ilişkilerde düşünce ve davranışlarımızın nasıl anlaşılıp yorumlanacağını kestirebilmek için bunların anlamını öğrenmek zorundayız. İşte çocukluğumuzdan itibaren dinlediğimiz hikaye ve masallar bize ihtiyaç duyduğumuz bu anlayışı kazandırıyor. Toplumsal rollerimizi, şeylerin mahiyetini, dünyanın gidişatını hep bu hikayelerden öğreniriz diyor McIntyre. McIntyre'a göre kendimizinki de dahil olmak üzere bizlere herhangi bir toplumun anlayışını kazandırmanın bu toplumun dramatik kaynaklarını oluşturan öyküler stoku dışında bir yol yoktur. Yani yegane imkanımız bize anlatılan efsaneler ve mitlerdir. Bunlar olmaksızın hiçbir şekilde bir bağlama giremeyiz diye düşünüyor McIntyre. Hatta ona göre bütün epistemolojik tecrübemiz bu anlatıların inşa ve yeniden inşasından ibaret. Bu sürekli kendini tekrar eden, yeniden inşa edilen bir süreç. Neticede ona göre düşünmek esasen toplumsal bir faaliyet olduğu için farklı toplumlarda farklı bağlamların, yani farklı rasyonelitelerin çıkması da kaçınılmaz bir durum oluyor. Farklı toplumlarda farklı hikayelerle büyüyen çocuklar farklı kavrayışlara sahip olacak diyor yani McIntyre. Bu kavrayışın bağlamsallığı diye tasnif etmeye çalıştığım epistemolojik temel bu. Yani farklı bağlamlar, farklı kavrayışlar doğuracak. Burada Sandel'in verdiği güzel bir örnek var meseleyi somutlaştırmak üzerine. Hani çok da uzatmadan en azından onu zikredelim ki biraz daha somutlaşsın kafalarımızda diye. Sandel o meşhur Adalet kitabında, işte 100 küsür dile çevrilen Adalet kitabında Michael Jordan örneğini verir. Ve der ki bir insanın işte liyakat tartışması çerçevesinde yapıyor bunu. Diyor ki dünyaca ünlü bir basketbolcunun para, şan, şöhret sahibi olmasının tek sebebi o topu o halkanın içerisinden geçirmenin kıymetli kabul edilmesi. Yani bunu başka bir toplumda yapsaydınız boş işlerle uğraşmakla filan da suçlanabilirdiniz. 5 kuruş para da kazanamayabilirdiniz. Burada liyakat tartışmasını yaparken aslında bağlamsallık meselesine giriyor. Yani Amerika'daki bağlam bunu kıymetli gördü. Uzun boylu olmak ve bir topu bir halkanın içinden geçirmek kıymetli olduğu için bu kadar zengin oldu. Yoksa yaptığı işin aslında çok da bir numarası yok. Getiriyor lafı. Yani bir toplumda yetenek olarak görülen bir şey başka birinde hiçbir anlam ifade etmeyebilir. Hatta fuzuli bir şey bile olarak görülebilir. Keza Walzer da evrensel adalet tartışması bağlamında çok veciz bir ifade kullanıyor. Diyor ki adil bir toplumdan bahsedebilmemiz için önce bir toplumdan bahsedebilmemiz lazım. Yani burada bir toplum olmadan adaletten de bahsedemeyiz diyor. Yani o toplumun bağlamı, kendi anlayışı, meseleleri, kavrayışı olmadan hiçlikten evrensel bir adalet tasarımı yapılamaz diyor. Bir hiçlik yoksa, arkada bir kavramsal şema, bir birikim yoksa buradan bir adalet tartışması, bir evrensel adalet kuramı kuramayız diyor. İşte esasen burada şey var, yani Walzer'ın içkin bağlantılı eleştirme meselesi yahut asgari azami anlam gibi çok da keyifli ve meseleyi açan tartışmaları var ama şimdilik hani bunlara girmeyelim. Vaktimi iktisatlı kullanayım, belki daha sonra açarız. Yani toplumun önceliği dedik, kavrayışın bağlamsallığı dedik. Sırada aksiyolojik temel, iyinin gayri şahsiliği meselesi var. Bu kavramsallaştırmalar hani böyle çok yeni bir şeyler değil ama bunlar benim kendi şeylerim. Yani komünitaryenlerde bu ifadelere rastlanmıyor. Bu benim söylediğim şeyler, onu belirtmem lazım. Daha sonra yanlış anlaşılma olsun. İyinin gayri şahsiliği, impersonality of good diye İngilizcesi. Bu da aksiyolojik temel, komünitaryenizmin aksiyolojik temeli olduğunu iddia ettim. Bu üç kabulü aslında birbirinden ayırmak o kadar da kolay değil. Çoğu zaman iç içe geçmiş vaziyette. Yani komünitaryenlerin metinlerinde de bunlar birbirine kenetlenmiş vaziyette. Burada da öyle. Yani toplumun içine doğuyoruz. Dolayısıyla kavrayışımız burada şekilleniyor. Haliyle iyi ve kötü yahut doğru ve yanlış gibi kategorik ayrımlarla da ilk kez bu mensubu olduğumuz toplumda karşılaşıyoruz. Yani mensubu olduğumuz toplum bize ahlaki bir harita sağlıyor diyor komünitaryenler. McIntyre'a göre bu bağlamda heroik toplumlardan öğrenmek zorunda olduğumuz iki şey var. Bunlardan birincisi, ahlakın tamamı her zaman belirli bir dereceye kadar toplumsal olarak yerel ve özel olana bağlıdır. Dolayısıyla modernlik ahlakının şahsına özel olandan tamamen bağımsız bir evrensellik özlemi yanılsamadan başka bir şey değildir diyor. İkincisi, erdemlere sahip olmanın belirli bir gelenek içinde yer alma, içinde erdemleri ve bu erdemlere ilişkin anlayışı, heroik toplumun ilk sırayı aldığı bir önceller dizisinden miras aldığımız bir geleneğin bir parçası olma dışında bir yolu yoktur. Yani erdemli olmak bir geleneğe mensup olmayı gerektirir gibi bir şey var, çıkarımı var. Yani ahlak ve ahlak ve erdemin mevcudiyeti de, bunların pratikleştirilmesi, pratize edilmesi de aslında belirli bir toplumsallığı gerektiriyor diye savunuyor komünitaryenler. Bu bakımdan McIntyre'a göre Aristoteles'in ahlaki ihtilaflarda ben ne derim değil de biz ne deriz diye sorması epey manidar. Bu çok önemli bir şey. Taylor'a bakacak olursak o benzer bir argümanı yine Hegel felsefesi üzerinden savunuyor. İşte moralitet ve Schlichheit ayrımı üzerinden kuruyor kendi ahlaki faillik anlayışını. Çünkü ona göre modern birey artık Kantçı moralitetin alanına girmiş olsa da buradan eli boş bir şekilde dönüyor. Evrensel ahlaka ilişkin arayış beklendiği gibi herkesin sorgusuz sualsiz kabul edeceği bir takım maksimlerin kanıksanmasıyla sonuçlanmıyor. Yani bir ahlaki çatı sağlayamıyor bize diyor Taylor. Çatı bahsini de şöyle açıyor. Yani çatılar ahlaki yargılamalarımızda bize hayati ayrımlar ve kıstaslar sağlayan algılardır diyor. Bunlar dile gelmezler. Yapıp etmelerimizde zımni olarak vardırlar. Yapıp etmelerimizi belirlerler ve şekillendirirler diyor Taylor. Ona göre çatısız bir ahlakilik söz konusu değil. Böyle bir şey mümkün değil. Bu yüzden Kantçı moralitet anlayışının karşısına Hegel'in Schlichheit'ını öneriyor. Şöyle yazmış. Karşınızda biri vardır ve onun bulunduğu noktadan ya da ikiniz arasındaki farktan yola çıkarsınız. Karşınızdaki hiçbir ahlakı talebi tanımayan biriymiş gibi davranarak akıl yürütmeye en baştan, temellerden başlamazsınız. Hiçbir ahlaki temeli tanımayan biriyle doğruyu yanlışı tartışmak, çevrenizdeki algı dünyasını kabul etmeyi reddeden biriyle ampirik konuları tartışmak kadar olanaksızdır. Yani verili bazı kıstaslar olacak ki biz ahlaki tartışmaya girelim. Yani sıfırdan, hiçlikten bir ahlak üretemezsiniz. Taylor burada yaptığı temellendirmeyi ikinci bir boyuta da taşıyor. Bence burası daha iyi açıyor meseleyi. Ahlaki konuları birer tercih meselesi olarak yansıtmanın teorik olarak mümkün olmadığını ortaya koyuyor. Burada Walzer ve Sandel'in de güzel yorumları var. Onları da birazdan zikredeceğim. Bütün ahlaki görüşlerin diyor ihtiyari ve keyfi olduğu sonucuna doğrulayabileceğimiz bir bakış açısı biz insanlar adına ulaşılabilir bir şey değil. Bu işte Thomas Nagel'in tabiriyle Tanrı'nın bakış açısı lazım. Yani bu bunun keyfi olduğunu yorumlamak insanın yapabileceği bir şey değil. Eğer bir çatı, bir ufuk, bir çerçeve sabit olarak alınmazsa böyle bir durumda neye göre davranacağımız meçhul olur diyor Taylor. Seçim yapabilmesi için de seçim faaliyetinin kendisini anlamlı kılacak kriterlerin, kıstasların mevcudiyeti gerekir. İşte bunlar da ahlaki çatılarda, ahlaki ufukla verilidir diyor. Yani burada seçme faaliyetinin kendisinin bizatihi kıymetli addedilemeyeceğini, bir şeyi ben bunu böyle tercih ediyorum, böyle seçiyorum diyerek kıymetli addedemeyeceğimizi söylüyor. Yani bir şeyin iyi ya da kötü olduğuna ilişkin bir bilgim olacak ki ya da onu seçmeye dair olduğuna diyelim tercih yapmış oluyorum. Aksi halde yaptığım şey bir tercih, bir seçim dedik. Yani bu liberalizmdeki seçime yapılan vurgunun mantıksal olarak da sorumlu olduğunu, yani bir seçim yapılabilmesi için bir kıstas lazım. Öbür türlü random bir şey olacak, rastgele bir şey. Seçimden bahsedebilmemiz için verili kıstaslar lazım diyor. Yani başka bir şekilde söyleyecek olursak, hani yalnızca tercih edilmiş olması bir şeyi kendiliğinden iyi yapmadığını söylüyor komünitaryenler. Bilakis aslında tercihlerimizi daima belirli iyi ve dolayısıyla kötü anlayışları uyarınca yapıyoruz. Ahlaki tercih meselesine iyileri de kişisel alana mahsus kılmak bu çerçevenin ıskalanmasına sebep oluyor diyor. Yani ahlaki tercih meselesine eğer biz yalnızca iyilerin kişisel tercihler olduğunu söyleyerek girersek bu çerçeveyi ıskalarız. Bununla beraber dediğim gibi teorik olarak da sorunlu bir yaklaşım olduğunu söylüyor komünitaryenler. Biraz önce Walzer ve Sandel'in de bazı argümanları var demiştim. Şimdi onlara kısaca değineyim. Walzer, liberal hoşgörü ve tercih meselesinin inceltilmiş bir ahlakilik olarak lanse edilmesine rağmen özünde liberal bir kalınlık barındırdığını söylüyor. Keza Sandel de işte liberal hoşgörü ve tercihin değerler üstü meta ilkeler olarak lanse edilseler de günün sonunda değerlerden bir değer olduğunu ve niçin diğer değerlerden üstün olduklarının felsefe olarak temellendirilmediğini söylüyor. Yani bu bahsi özetlemek istersek komünitaryenlere göre kimliklerimiz gibi iyi anlayışlarımızı da mensubu olduğumuz, içerisinde doğmuş olduğumuz, kendimizi bulduğumuz toplumdan miras alıyoruz. Bu ikisi birbirinden ayrılabilir mi? Ondan da emin değilim. Yani kimlik ve ahlaki benlik. Zaten tezimi de biraz bunun üzerine kurdum. Yani o son kısımda birazdan gireriz oraya. Yani bir anlamda ahlaki repertuarımız büyük ölçüde mensubu olduğumuz toplumca çoktan belirlenmiş bir şekilde. Zaten komünitaryenlere göre bizi ahlaki failler kılan da bu. Çünkü yargılamalarımızı temellendirecek herhangi bir kriter yoksa aslında bir tercih yahut seçim de yapmış olamayız diyor komünitaryenler. Bunun mantık gereği mümkün olmadığını söylüyorlar. İyinin gayri şahsiliği olarak çerçevesini çizmeye çalıştığım kabul de böyle bir şey. Böyle özetleyebiliriz. Tabii bunlar ne kadar iyi düşünülmüş, üzerine kafa yorulmuş kabul ve varsayımlar olsa da bunların barındırdığı gerilimler de var. Ben komüniteryenizmin 3 temel kabulüne karşılık gelen 3 tane gerilim alanı tespit ettim ve bunların üzerinden komüniteryenizmin sınırlarını ortaya koymaya çalıştım. İlk ve en temel gerilim, belki de komüniteryenizmin siyasal bir ideoloji ya da belirgin bir siyasal program haline dönüşmesinin de önünde bir engel olarak duran epey büyük bir mesele aslında. Bu meseleyi ben muğlaklık başlığı altında tartıştım, ambiguity dedim. Toplumun topluluğu neli sorumsalı? Yani nedir bu toplum? Buradan çok eleştiriyorlar zaten komüniteryenleri. Yani topluluk, toplum nedir? Bu tartışma o kadar açık ki aslında üzerine söyleyecek çok bir şey yok. Eleştirmenlerin de belirttiği gibi komüniteryenlerin topluluk ifadesiyle ne kastettiği çok belirgin değil. Kendi alanında da tam bir uçma yok. Sandel bütün vatandaşları kapsayan cumhuriyetçi bir topluluk, toplum tanımı etrafında tartışıyor konuyu. Taylor'a baktığımızda Quebec meselesi üzerinden daha federalist ama geniş ölçekli kapsayıcı bir topluluk için mücadele ettiğini görüyoruz. McIntyre'a dönüp baktığımızda ise modern ulus devlet modelinin bahsettiği topluluk olamayacağını, daha küçük antik topluluk formlarını arzu ettiğini görüyoruz. Walzer'da kimi zaman Sandel ve Taylor gibi geniş ölçekli topluluklardan bahsediyor. Hatta Amerikan toplumundan bahsediyor. Bazen de McIntyre gibi küçük sivil toplum yapılarını örnek veriyor. Üstelik hani ben tezi Türkçe yazdığım için bunda çok zorlanmıştım. Community ve society arasında bir geçişkenlik var. Neyi nerede, ne için kullandıklarını tespit edemiyorsunuz. Bir patern yok. Toplum ve topluluk ifadesini birbirinin yerine geçecek şekilde kullanıyorlar. Bu yine literatürde eleştirilen bir taraf. Bu bakımdan hani komüniteryenizin ontolojik çekirdeği diyebileceğimiz toplum, topluluk kavramı gerçekten de muğlak. Fakat bu bir noksanlık, bir kusur olmayabilirdi. Yani tezimde de bunu söyledim. Yani bir imkan teşkil edebilir bu muğlaklık. Kasıtlı bir tavır olabilir. Evet, yani bir siyaset felsefesi olarak merkezde konumlandırdığınız temel kavramınızın, temel siyasi varlığın neliğini ayan beyan ortaya koymamış olmanız bir kusur. Ama aynı zamanda donuklaşmamış ve sabitlenmemiş olduğu için bugün henüz aşina olmadığımız daha küçük ve büyük ölçekli topluluklar içinde bir imkan olabilir. Yani toplum şudur deselerdi belki diğer toplum formlarını dışlamış olacaklardı. Toplumu kasıtlı olarak muğlak bırakarak komüniteryen düşüncenin etki alanını genişletmiş olabilirler. Yine de illa bir somutlaşma yapacak olursak ben ahlaki benlik ve toplumsallık arasında kurulan bir döngü olduğunu, burada döngüsel bir ilişki olduğunu söyledim ve buradan yola çıkarak komüniteryenlerin aklındaki toplum ya da topluluk fikrinin ahlaki benliğimizin inşa edildiği ahlaki ortam olduğunu savundum. Yani bir ahlaki ortam var, bizim benliğimizi oluşturan kendimiz içinde bulunduğumuz ve komüniteryenler toplum diye buna refer ediyorlar aslında. Tabii kavramsal muğlaklık baki, yani bunu açıp tartışmıyorlar. Eleştirmenlerin dediği gibi bir community tanımı ya da bir society tanımı göremiyoruz. Bu anlamda bir sınır veya bir imkan. Bu yoruma açık. Ben bir imkan olduğunu yorumladım. Yani sınırları kısmında ele aldım ama bu bir imkan da olduğunu söyledim. Komüniteryen düşüncedeki ikinci gerilim alanını yadelklik ya da heteronomi olarak ifade ettim. Burada eleştirmenlerin dile getirdikleri şey en özet haliyle bağlama yapılan vurgunun deterministik bir noktaya kadar gidebileceği. Yani bağlamsallık bahsinde hepsine temas edemedik tabii ama bazı tartışmalar gerçekten de böyle bir noktaya gidiyor gibi görünüyor. İşte McIntyre'daki tercüme edilemezlik bahsi ya da Taylor'ın kendisinin de aşmaya çalıştığı ortak ölçülemezlik problemi. Bu meselelerin varlığı bile açıkça gösteriyor bu yadelklik sorununu. Eğer farklı rasyonelitelerden bahsediyorsak her toplumun kendi bağlamında anlamı tesis ediyor olmasından bahsediyoruz demektir. O halde orada doğan birey de bu bağlama sıkışık kalacak mı yani? Tartışma bu. Komüniteryenler bunu aslında çok incelikli biçimde tartışmışlar. Bu işin içinden çıkmaya çalışmışlar. Özellikle Taylor. Yani McIntyre'de biraz daha tercüme edilemezlik bahsinden dolayı kestirip atmış gibi gözüküyor. Ama Taylor bu ortak ölçülemezlik bahsini aşmaya yönelik çok fazla çalışıyor. Bir yandan liberal evrensellik iddiasına karşı lokal olanın, yerel olanın, otantik olanın, meşruiyet zeminini müdafaa etmeye çalışıyorlar. Diğer taraftan otoriter eğilimlerin elini güçlendirebilecek tehlikeli alanlardan da uzak durmaya çalışıyorlar. Neticede bu adamların hepsi batılı adamlar. Liberal demokrasiler içerisinde yazıyorlar. Hakikaten zor bir iş. Ve ortayı bulmak çok da kolay değil. Belki de hiç bulunamayacak. Ya bu gerilim kadim bir gerilim olarak devam edecek. Birey toplum arasındaki gerilim. Fakat komüniteryenler bazı eleştirmenlerin iddia ettiği gibi statik hoca savunucusu değiller kesinlikle. İşte Walzer'a baktığımızda bağlantılı içkin eleştiri mekanizmasını görüyoruz. McIntyre'da da bir gelenek hakim düşüncenin meşru olabilmesi için, bir gelenekteki hakim düşüncenin meşru olabilmesi için o geleneğin o ana kadarki geliştirilmiş en iyi düşünce olması şartı aranıyor. Bunun nasıl olacağını da yapıyor. Yani içerideki kavram setleriyle eleştirilip o güne kadar o toplumun bağlamında geliştirilmiş en iyi teori olması lazım ki 5 olsun diyor. Sandel'de de ikinci cildinde işte o meşhur kitabının Limits of Justice kitabının Limits of Liberalism sanırım kitabının ikinci cildinde düştüğü bir not var. İşte bir şey sadece bizim diye savunulmaz. Onu savunmayı gerektirebilecek temellendirmenin de yapılması lazım diyor. İşte komünitarizm etiketine karşı bir uyarı notu düşmek istedim diye ikinci cildin hemen kitabının ikinci cildinde bu uyarıyı düşüyor. Hatta Taylor'a bakarsak şöyle bir şey var. Orijinal bir yorumu en azından ailemle çatışan bir anlayışı geliştirebilirim. Yani Taylor o bütün ortak ölçülemezlik tartışmalarından sonra orijinal bir yorum geliştirebilirim diyor. Fakat hemen akabinde şöyle yazdığını görüyoruz. Ancak yaratıcılık sadece ortak dilimizdeki temel üzerinden gerçekleştirilebilir. Yine bir bağlam vurgusu var yani. Meseleyi çetrefil hale getiren de bu. Yani bir orijinalite yapabilirim ama bu dilim bağlamı içerisinde olabilir. Bir adım ileri iki adım geri. Sürekli komünitarizmdeki bu şey bu şekilde işliyor. Ve doğrusu komünitaryenler ne kadar farklı rasyonalitelerden falan bahsetseler de bazı tartışmalarıyla diğerleriyle çelişebilecek şeyler de söylüyorlar. Yani kendi daha önce söylediklerini tekzip eden şeyler de söylüyorlar. Burada içkin eleştiri vurgusunun, yani bağlantı eleştiri vurgusunun önemli bir enstrüman olduğunu belirtebiliriz. Otoriterleşme eğilimlerine de bir önlemdir bu. Günün ihtiyaçları karşısında toplumu kendi otantik temelleri üzerinde yenileme imkanıdır da. Ama yine de kapalı devre bir tartışma gibi görünüyor ilk bakışta. Harici müdahale kabul edilmiyor. Neticede ama şunu söylemek lazım. Yani komünitaryenler statik bir epistemik ortam öngörmüyorlar. Dinamik, katılımın olduğu, daima konuşmanın olduğu bir şey. Her toplumun kendi anlam dünyasındaki kavram ve değerlerle kendini ihya etmesi gerektiğini, aksi halde zaten hayatiyetini sürdüremeyeceğini söylüyor. McIntyre'ın çok veciz bir ifadesi var. Yani donuklaşmaya başlayan, muhafazakarlaşmaya başlayan bir gelenek ya ölüdür ya da ölmek üzeredir diyor. Yani o dinamizm olacak, içeride bir tartışma olacak ama kapalı devre. İçerideki kavram setleriyle, içerideki dil üzerinden harici müdahale olmaksızın yapılacak. Burada komünitarizm eleştirmenlerinden bazıları dışarıdan yapılacak herhangi bir müdahalenin komünitaryenlerce emperyalist bir dayatma olarak lanse edileceğine dair eleştirileri var. Çok yersiz bir eleştiri değil. Hakikaten komünitaryen tavır bu olurdu. Emperyalist bir dayatma bu. Bize bu değerleri dayatıyorsunuz derlerdi. Komünitaryen düşüncedeki son gerilim alanı da bununla bağlantılı bir şekilde görelilik, relativizm olarak karşımıza çıkıyor. Burada söylenen şu, eğer her toplum kendi bilgi ve değer sistemini doğuran otantik bir rasyoneliteye tabi ise bu farklı toplumlar arasındaki ahlaki göreliliğe yol açmayacak mı? Yani her toplumun kendi ahlaki geleneği varsa farklı toplumlarla diyalog nasıl olacak? Eleştirmenler komünitaryenlerin liberal düşüncedeki bireyler arası göreliliği toplumlar arası düzeye getirmekle ittifa ettiklerini söylüyorlar. Yani görelilik problemi vardır liberalizmde, evet. Tercihlere dayandırılan bir ahlak anlayışı bir görelilik relativite getiriyordu. Komünitaryenler bu problemi birey düzeyinden toplum düzeyine getirdiler ama görelilik baki diyorlar. Komünitaryenlerin bazıları, mesela Taylor ve McIntyre bir yandan farklı bağlamlara vurgu yaparken diğer yandan evrensel ahlak ilkelerinin imkanını hala sorguluyorlar. Walzer ise hani evrensellik konusunda daha az umut var görünüyor. Walzer zaten kendisi pek çok yerde şey olduğunu söyler, relativist olduğunu söyler. Ona göre ahlak, adalet bunların hepsi insan icadıdır. Buna rağmen Walzer bile kayıtsız koşulsuz bir relativizmi savunmuyorum ben diye bir savunma yapmak durumunda kalıyor. Gerçi eğer mensupları kanıksamışsa kast sistemi bile adil olabilir diye söylediğini biliyoruz Walzer'ın. En çok buradan eleştiriliyor zaten. Ama olsun. Başka bir yerde şeyi söylüyor. Ben kayıtsız koşulsuz bir relativizmi savunmuyorum. Evrensel ilkelere ulaşabiliriz diyor. Ya, o tartışmaya bakınca orada da şey var. Ulaştığımız evrensel ilkeler de hiçbir zaman sabitlenmeyecek. Esas olan ahlaka ilişkin tartışmadır diye. Bunları tezlerimde biraz daha şey yaptım. Walzer biraz daha relativist. Taylor'la McIntyre bir evrensel iyi ihtimaline daha sıcak bakıyorlar. Sandel zaten cumhuriyetçi, onun da öyle bir ideali var. Bence burada Taylor özelinde yapılan bir yorumu komünitarizmin geneli için şey yapabiliriz, değerlendirebiliriz. Şöyle diyorlar, Taylor görecelik karşıtı bir düşünür ama felsefi antropolojisi bu problemi radikal bir şekilde yeniden üretiyor diyorlar. Burada öne sürdükleri pratik akıl anlayışıyla bu felsefi antropoloji ya da işte siyasal ontoloji dediğimiz arasında bir uyuşmazlık var diyorlar. Hakikaten de var. Yani bir yandan topluma bağlı bir benlik, ahlaki benlik inşasını savunacaksınız. Diğer yandan işte görecilik problemini aşmaya çalışacaksınız. Evrensel kıstaslar bulmaya çalışacaksınız. Bir yandan birbirinden farklı otantik toplumlardan bahsedeceksiniz. Diğer yandan bunların birbiriyle mukayese edilebilecekleri bir zemin arayacaksınız. Yani Gadamer'in ufukların kaynaşması fikrine falan başvuruyor Taylor. Ama gerçekten çok zor bu felsefi antropoloji ve pratik akıl arasındaki anlayışı uzlaştırmak. Zaten Taylor da farklı kültürlerin göreceli değerlerinin ortaya döküleceği o son ufuk çizgisinden henüz çok uzaktayız diye yazdı. Yani meselenin farkında.
Sanders dediğiniz ben mi?
Sander. Michael J. Sandel diye.
Tamam, teşekkür ederim.
Bu ortak ölçülmezlik problemini aşmak o kadar da kolay değil. Hatta bir de McIntyre'daki tercüme edilmezlik bahsine girince o hepten zor. Yabancı bir kültüre tümüyle vakıf olmak istiyorsak yeniden bebek olmak ve o kültürün dilini sıfırdan öğrenmek durumundayız diyor McIntyre. Yani McIntyre imkansız bir şey olduğunu gösteriyor aslında bunu söyleyerek. Kimse yeniden çocukluğuna dönemez. Niye böyle söylüyor? Çünkü bir dili bir kere öğrendiniz mi diyor. Zihniniz öğreneceğiniz diğer dilleri de o ilk kavram setleri üzerine işleyecek. Bir kere şekillendi zihniniz. Dolayısıyla ona göre bir başka kültürü hakkıyla tam anlamıyla tercüme etmek imkansız bir şey. Her zaman yanlış bir tercüme olmaya mahkumdur diyor McIntyre. Yapılacak her tercüme her zaman yanlış bir tercüme olmaya mahkumdur. Ama bence bu farklılıkların keşfi bile kıymetli. Yani farklı kültürler, toplulukların bağlamları, onların iyi anlaşılan keşfi bile kıymetli. Yani bunu görelilik deyip kıymetsizleştirmemek lazım. Üstelik burada söz konusu olan aslında görelilik değil. Eleştirmenler orada bir Ali Cengiz oyunu yapıp meseleyi görelilik, ya bunlar da göreci diye getiriyorlar ama buradaki mesele plurality, burada çoğulculuk meselesi var. Ahlaki bir çoğulculuktan bahsedebiliriz komüniteryenler söz konusu olduğunda. Kaldı ki komüniteryenler herkes kendi solipsistik kabuğuna çekilsin de kendi bağlamını tahkim etsin falan demiyorlar. Aralarındaki en radikal isim olan McIntyre bile iyi yaşam arayışına adanmış yaşamdır diyor. Yani dönüp dolaşıp geldikleri yer Sokrates oluyor burada da. Bir hayatı mükemmel kılacak olan bilinen iyilere doğru yol alırken onların da ötesine geçme iştiyaki duymaktır. Yani bu içerideki şeyi tahkim edelim, biz bütün dış bağlardan ari bir vaziyette duralım falan demiyorlar. İyi yaşam arayışı baki, bu devam edecek. Ama bunun için bir iyi fikrine ihtiyacımız var. Komüniteryenlerin vurgusu bu. Bu bakımdan toplum bize ahlaki bir harita sağlıyor. Onu aşmaya çalışabiliriz. Ama onu yok sayamayız diyorlar. Yani onu aşmaya çalışabiliriz, hatta çabalayalım. Ama yok saymayalım. Komüniteryenlerin dediği şey bu. Yani bu olmadan bir şey yapamayız. Çünkü elimizde sadece bu var. Ahlaka ilişkin tartışmalarda veri olarak elimizde sadece bu var. Farklı toplumlarda farklı ahlaki öğretilerin yer alması, hani sanki görelilik problemini doğuruyor gibi görünse de komüniteryenler bu değer çoğulculuğunun evrensel ahlakiyat için de faydalı olacağına ve zaruri olduğuna daha doğrusu inanıyorlar. Yani evrensel bir ahlaka gideceksek bu farklılıklardan yola çıkacağız. Ufukları kaynaştırma idealinden vazgeçilmiyor yani. İşte tam da bu yüzden verili olana ihtiyacımız var diyor komüniteryenler. Onu yok saymamalıyız ve liberalizmi eleştiriyorlarsa buradan eleştiriyorlar. Bence tüm bu tartışmalar komüniteryenizmi, liberalizmi için bir eleştiriden ziyade kapsamlı bir alternatif siyaset felsefesi olarak incelememizi mümkün kılıyor. Şimdi Ahmet Hoca geldi. Artık onun yanında çok şey yapamayacağım. Aynı görüşte olmayabilir hocam. Bireysellik vurgusundan ziyade toplumu... Estağfurullah hocam. Bireysellik vurgusundan ziyade toplumu ve toplumsallığı, aidiyetleri, işte dolayısıyla belki de haklardan çok sorumlulukları, en az liyakat kadar sadakati, bunları ek olarak diğerkamlığı, dayanışmayı, kardeşliği, yeniden kıymetli erdemler olarak yücelten bir siyaset felsefesi. Fakat bu siyaset felsefesinin ne gibi siyasi kurum ve pratikler doğuracağına dair kesin bir şey söyleyemeyeceğimizi düşünüyorum. Neticede toplumsallık vurgusunu bağlamsallık meselesi takip ediyor. Bunun doğal sonucu olarak da evrensel, her yerde geçerli olacak bir reçete sunmuyor komüniteryenizm. Her toplum kendi bağlamının gerektirdiği şekilde, kendi rasyonalitesine ve ahlakiyatına uygun siyasi kurum ve pratiklere dayanmalı diyebilirler en fazla. Bu bağlamda bugün hani adeta bir kültür emperyalizmine evrilen bireyci söylem ve talepler karşısında özellikle batılı olmayan toplumlar için iyi bir başlangıç noktası olabilir. Buradan bir imkan devşirebiliriz diye düşünüyorum komüniteryenizmden. Yani bu sebeple üzerine biraz daha çok düşünülmesi gereken, daha çok mesai harcanması gereken bir düşünce akımı. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.